Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Azar 1400, Hicri Kameri 17 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 23 Kasım 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Türkiye'de TL'nin değer kaybetmesi konusunda Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın 2020 Expo'daki katılımı ve Afganistan'da Seleficiliğin Kökenleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi bölgesel işbirliğinin İran için özel önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi İran ile Hollanda münasebetlerinin ticaret ve yatırım alanlarında da gelişmesi gerektiğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer programını yürütme konusunda İran'ın kararlı olduğunu belirtti. Emir Abdullahian ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü bir araya geldi. Türkiye Merkez Bankası piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği 5144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129.177'ye, vaka sayısı ise 6.088.009'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan yaklaşık 3.500'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 5.807.089'a ulaştı ifadesi yer verildi. İran'da vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı ise toplam 103.160.452 dozu geçmiş oldu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hosrev Naziri ile görüştü. Cumhurbaşkanı İran'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerini geliştirmesini desteklediğini vurgulayarak, Tahran Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgesel işbirliğine özel önem veriyor dedi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi arifesinde üye ülkelerin önlerindeki sorun ve engelleri belirleyerek ortadan kaldırması ve aralarındaki işbirliği düzeyini artırması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ekonomik ilişkilerinin daha yüksek ve daha üst düzeyde yürütülebilmesi için işbirliğinin geliştirmesindeki her türlü engel ve sorun ortadan kaldırılmalıdır dedi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin enerji, ticaret, ulaşım, dijital ekonomi, denizcilik ekonomisi ve turizm alanındaki kapasitelerine değinen reisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği'nin bu kapasiteleri harekete geçirmeye yönelik kapsamlı planları ve eylemleri, bölgenin ekonomik refahına ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin kalkınmasına yol açabilir ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ve Hollanda'nın ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi bugün Hollanda ve İspanya'nın yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti. Hollanda ve İspanya'nın yeni Tahran Büyükelçileri kabulde güven mektuplarını İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na teslim ettiler. Cumhurbaşkanı Reisi bu kabullerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. İran ile Hollanda ve İspanya'nın eskiye dayanan ilişkilerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu gibi derin köke sahip ülkelerin bağımsız hareket etmesi ve sultacıların etkisi altında kalmamaları gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede çevresel konular başta olmak üzere teknoloji alanında işbirliğinin geliştirilmesinin altını çizdi. Reisi ayrıca Müslümanların haklarına saygının Avrupa'da kültür ve medeniyetin güçlenmesine yol açacağını ifade etti. Hollanda'nın yeni Tahran Büyükelçisi de bu ülke kralının sıcak selamlarını Cumhurbaşkanı'na ileterek İran'ın bölgede güçlü bir ülke olduğunu ve iki ülke arasında ticari ve yatırım için çok iyi fırsatların bulunduğunu söyledi. İspanya'nın yeni Tahran Büyükelçisi de bu ülke kralı ve devlet başkanlarının selamını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek İran ile İspanya arasında diplomatik ve ekonomik münasebetlerin güçlenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Reisi, Vatikan'ın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Kur'an öğretilerine göre ortak paydamız olan İbrahim'i dinler bizi birleştirir dedi. Vatikan'ın yeni Tahran Büyükelçisi Andrej Yuzovic'in güven mektubunu alan reisi, günümüzde insan toplumunun Allah'a ve maneviyata dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak İbrahim'i dinler olan ortak paydamız birlik ve beraberliğimize yol açar diye belirtti. Cumhurbaşkanı reisi, bugün dünyaya zulmedenler insanın öğretilerine dikkat ederlerse artık zulmetmeyecekler ve Vatikan bu konuda aktif rol oynayabilir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi, Hristiyanlığın dini kavramları ve Peygamber Efendimizin bize öğrettikleri görüşleri bir araya getirmek için bilimsel toplantılarda tartışılmalıdır diye ekledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Tahran'ın nükleer programı konusunda kararlı olduğunu belirtti. İslami, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki meselelerin tamamı teknik konulardır. Ajans etkilenmemek için Tahran'ın nükleer programına gölge düşürmek isteyen İran düşmanlarının kurduğu komplolar ve siyasi gündemleri göz önünde bulundurmayacak dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren İslami, Sayın Grossi bugünkü görüşmelerde defalarca Tahran'ın nükleer programında sapma durumuna tanık olmadığını ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmalara uygun olarak devam ettiğini söyledi ifadesini kullandı. İslami sözlerine şöyle devam etti. İran düşmanları tarafından ajansa sunulan belgeler ile ilgili sorulara yanıt verdik. Bu belgelerden bazılarının dosyası kapatıldı. Kalan meselelerin sonlandırılması konusunda anlaştık. İran'ın nükleer programını yürütme konusunda kararlı olması çok önemlidir. Grossi ise şeffaflık konusunda ortak çalışmalarımızı sürdürme konusunda anlaştık dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, bugünkü görüşmeden olumlu sonuç alabilmek için çaba gösteriyoruz diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün gece Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Grossi ayrıca bugün İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ile de görüştü. Grossi, Tahran ziyareti öncesi kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'da yetkililerle önemli konuları görüşmek üzere bugün Tahran'a seyahat ediyorum. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ülkedeki doğrulma faaliyetlerine devam edebilmesi için verimli ve işbirliğine dayalı bir diyalog kanalı kurmayı umuyorum, dedi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Amerikan gücünün zayıfladığını söyledi. Komutan Selami bugün öğrenci besicinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen merasimde yaptığı açıklamada, Amerikalıların İran inkılabını hayatının ilk aşamalarında yok etmeye çalıştığını işaretle, Amerikalıların İran'ın yerkürenin kalbinin kalbi olduğunu bildiklerini söyledi. Komutan Selami, Amerika'nın gücünün zayıfladığını işaretle, burada bulunan enerji, konum, jeopolitik ve kültüre sahip olmadan güçlenemediğini vurguladı. Selami, Amerika'yı yönetenin İran olduğunu sözlerine ekledi. Bugün Amerika'da her sene 40 bin gencin intihar ettiğini dikkat çeken Tümgeneral Selami, bugün Amerikalıların büyük ölçüde depres olduğunu ifade etti. Komutan Selami ayrıca Amerika'da 40 milyon evsiz vatandaşın açıkta yatarak Amerika'nın 700 milyar dolar her sene askeri harcamalar için ayırdığını kaydetti.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, Tahran'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya bölgesinde 3+3 bölgesel mekanizma kurma önerisini desteklediğini söyledi. Ferazmen, İran'ın Erdoğan'ın Kasım 2020'de bölgedeki 3 ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla Güney Kafkasya'da bölgesel bir işbirliği mekanizması kurma önerisini desteklediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu fikri memnuniyetle karşıladığını ve bu fikri hayata geçirmek için ilk hamleyi yaparak eski Dışişleri Bakanı'nın Şubat 2021'de Bakü, Erivan, Moskova, Tiflis ve Ankara yaptığı ziyarette bu girişimin bir an önce oluşturmasının önemini vurguladı. 3+3 girişiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının ilke ve temelleri çerçevesinde olduğunu kaydeden Ferazmen, bu konunun bölgeyle ilgilenen ülkeler tarafından bölgenin sorunlarının çözülmesi, tansiyonun en aza indirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi anlamına geldiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venezuela'da yerel seçimlerin başarılı şekilde düzenlenmesini kutladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu bağlamda yaptığı açıklamada, Venezuela'da seçimlerin şeffaf ve başarılı şekilde düzenlenmesini bu ülke halkı ve hükümetini kutladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, seçmenlerin %70'inin katılımıyla düzenlenen belediye başkanları ve vali seçimlerinin şeffaf ve başarılı şekilde düzenlenmesinin Venezuela için daha iyi gelecek kurmak yönünde halk ve hükümetin birlikteliği ve demokrasi adına güzel bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Sözcü ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'ya destek ve dayanışmasını deklare etti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama yapıldı. NTV'nin bildirdiğine göre yapılan açıklamada şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altından kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.
Bu arada dolar TL'nin günlük %9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08'e kadar yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı. Habertürk'te yer alan habere göre piyasadaki anlık volatilitenin çok olması nedeniyle bazı döviz büroları tahtalarını kapattı ve sadece alım yönünde işlem yaptı. Piyasada çok fazla TL olduğunu belirten işlemciler, istikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım dedi. Döviz buroları daha önce 2018 yazında Amerika-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ve rahip Brunson krizi sonrası kurda yaşanan sert hareketler nedeniyle tahta kapatmak zorunda kalmıştı. Konuyla ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dolar-TL kuru, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü faiz açıklamalarının ardından sabah saatlerinde rekor tazeledi. Türk lirası gelişen ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Saat 09.45 itibarıyla dolar-TL kuru 11,70'i aştı. Euro-TL kuru ise ilk kez 13,201 seviyesinde. Türk lirası salı günü %5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken, ikinci sırada %0,72 düşüşle Tayland Batı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayının başından beri %17'nin üzerine çıktı. Öte yandan gram altın 681, çeyrek altın 1132 lirayla tarihi zirvesini gördü. Dolar-TL kuru, Amerika Başkanı Biden'in Fed Başkanlığı'na yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından dün akşam 19.25'ten sonra 11,47'yi aşmıştı. Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz derken süreci ekonomik kurtuluş savaşı olarak niteledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 26 Kasım'da Soçi kentinde bir araya gelecek. Rus medyasına göre Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 26 Kasım'da Soçi kentinde bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alınacaktır.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 PKK-YPG üyesi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerle mücadele gerekçesiyle 2 yıl aşkın bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda bazı bölgeleri işgal etmiştir.
Yerel kaynaklar Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasake ilinde Amerika güçlerine ait bir askeri noktanın roket saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Sana Haber Ajansı, Hasake'nin Yarubibiye bölgesinde bulunan Harab Ecir askeri havalimanındaki Amerika noktasının 5 roketle hedef alındığını duyurdu. Söz konusu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, olayın ardından Amerika güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin bölgede yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi. Aynı kaynaklar saldırının ardından büyük patlama seslerinin meydana geldiği ve Suriye ve Irak sınırlarında bile duyulduğunu aktardı. Amerika kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanf üssünde de 20 Ekim'de drone ile saldırı düzenlenmişti. Amerika, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla hareket bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ürdünlü öğrenciler ülkelerindeki hükümetin İsrail işgal rejimi ile ilişkileri geliştirme anlaşmalarını kesin bir şekilde reddettiklerini dile getirdiler. Ürdün, Haşimi ve Ahlul Beyt Üniversitelerinin öğrencileri bugün düzenledikleri gösteride Ürdün Sumakallı'nın dün Amman'ında dahil edildiği bir proje üzerinden İsrail işgal rejimine enerji temin edilmesi karşılığında işgal rejiminin de Ürdün'e su temin etmesi konusunda fizibilite çalışmalarının başlatılması için niyet beyanı anlaşması imzaladığını kesinleştiren açıklamasına tepkilerini dile getirdiler. Öğrenciler gösteride Vadi Araba Anlaşması da dahil olmak üzere Ürdün ile Siyonist düşman arasında imzalanmış anlaşmaların tümünün iptal edilmesini istedi ve işgal rejimiyle ilişkilerin geliştirmesi yönündeki tüm politikalara tepki gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye iktidarının siyasi krizler yaşaması konusunda. Türkiye yaşadığı ekonomik krizlerin ardından şimdi ciddi siyasi krizler yaşamaktadır. Bu durum Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamı için zor ve hayal kırıklığı yaratan koşullar oluşturmuştur. 2017 anayasa referandumunda oyların %51'ini alarak Türkiye'yi parlamenter sistemden başkanlık sistemini taşıyan AK Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de düşüş trendinden bir türlü kendini kurtaramıyor. Gerçekten muhalif partilerin güçlenmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidardaki gücünü sürdürme hususunda günden güne şansını ve ümidini kaybetmektedir. Böyle bir ortamda muhalif partiler sağlanan yeni fırsatları parti rekabetlerinde daha etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Muhalif partilerin rekabette yer alma doğrultusundaki çabaları çerçevesinde Halkların Demokratik Partisi HDP eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın son dönemdeki açıklamalarına değinmek mümkün. Hala hapiste bulunan Halkların Demokratik Partisi HDP eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş, liranın değer kaybetmesinden hareketle ülkedeki yönetim durumunun çok vahim olduğunu belirterek Türkiye halkından erken seçimler düzenlenmelerini istedi. 5 yılı aşkın süredir Edirne'de hapishanede tutulan eski HDP eş başkanı Demirtaş, zaman zaman ailesi ve avukatları aracılığıyla Twitter'de mesajlar paylaşmaktadır. Bu bağlamda paylaştığı son mesajlardan birinde, Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir? Son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında. Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim dedi. Mevcut durumda ise Adalet ve Kalkınma Partisi bu zor koşullardan kurtulmak için yeni stratejiler belirlemek istiyor.
İktidar partisi liderleri özellikle de son dönemde anketlere göre toplumdaki popülaritesi düşen ve halk tabanını kaybetmeye başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi de Türkiye Saadet Partisi ile koalisyon kurmaya çalışıyor. Bir başka ifadeyle Milliyetçi Halk Hareket Partisi MHP ile beraber hareket ederek Cumhur İttifakı'nı kurması gibi bir yandan da gelecek seçimlerde çoğunluğu elde etmek için yeni bir partiyi Cumhur İttifakı'na katmak istiyor. Bu yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri Saadet Partisi'ne yakınlaşarak koalisyon kurmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur Koalisyonu'na katılma önerisini reddetmiş gibi görünüyor. Bu hususta Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisini dolaylı olarak reddederek denetilemeyen bir sistemi destekleyemeyeceklerini belirtmiştir. Saadet Partisi liderinin bu açıklamadan kastı başkanlık sistemidir. Çünkü başkanlık sisteminde kimse Cumhurbaşkanını eleştiremez ve onun siyasetlerini sorgulayamaz. Türkiye Cumhurbaşkanı 6 muhalif partinin onu Cumhurbaşkanlığı koltuğundan uzaklaştırmak için düzenlediği toplantının ardından Cumhur İttifakı'nı genişletmek ve Saadet Partisi'ni de bu koalisyona dahil etmek istedi. Türkiye'de yaşanan ciddi siyasi krizden yola çıkarak halk arasında popülaritesi düşen ve oylarını kaybetmeye başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık kazanma şansının çok azaldığını söylemek mümkün. Bu yüzden AK Parti daha geniş koalisyon kurmakla %50+1'i tutturmak için yeni ortaklar aramaya ve kaybettiği oyları telafi etmeye çalışmaktadır. Fakat görünen o ki AK Parti ancak geçim ve ekonomik sorunlarını çözerek ve yanlış bölgesel krizlere yol açan siyasetlerinden vazgeçerek kaybettiği oyları tekrar kazanabilir.
Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz içeriksiz Manama güvenlik oturumu hakkında. Manama 2021 Diyalogları isimli 17. Bölgesel Güvenlik Konferansı Bahreyn başkentinde düzenlendi. Manama Diyalogları Güvenlik Konferansı her yıl Bahreyn başkenti Manama'da düzenlenen bölgesel bir toplantıdır. Bu oturum ilk kez Irak'ın Amerika ve koalisyon güçleri tarafından işgal edilmesinden bir yıl sonra 2004 Aralık ayında düzenlendi. Oturuma bölge ülkelerini ilaveten bazı bölge dışı ülkelerin temsilcileri, NATO, ASEAN, Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi gibi uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri de katılıyor. 17. Manama 2021 Diyalogları Bölgesel Güvenlik Konferansı, Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konuşmasıyla başladı. Oturumun en belirgin yönü, pratikte Batı Asya bölgesinin güvenliği üzerinde etkisinin olmaması, sırf güvenlik işlevi bulunmayan siyasi tutumlar ve yaklaşımlara odaklanmasıdır. İşte bu durum, Manama 2021 Diyalogları isimli 17. Bölgesel Güvenlik Konferansı'nda da tekrarlandı. Oturumun açılış konuşmasında İran karşıtı ifadelerde bulunan Amerika Savunma Bakanı Austin, bu bağlamda tüm zaruri seçeneklerin masada olduğunu belirterek, aynı zamanda hükümetinin diplomatik diyalogların sonuçlarına bağlı kalacağını iddia etti. Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin şöyle bir açıklamada bulundu. İran ciddi bir tahammül eğilimi göstermezse o zaman Amerika'nın güvenliğini korumak için tüm seçenekleri göz önünde bulunduracağız. Lloyd Austin, İran yeni hükümetinin ilk turu sayılan Viyana'da 7. turu düzenlenecek olan müzakerelerin eşiğinde bu tehditvari açıklamalarda bulunmaktadır.
Buna esasen Amerikan Savunma Bakanlığı açıklamaları hususunda 3 farklı görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre Austin, Viyana müzakereleri eşiğinde müzakereler anlamında negatif sinyaller göndermiştir. Bir başka görüş ise Austin'in açıklamalarını her şeyden ziyade Amerika'nın bölgesel ortaklarına psikolojik rahatlık sağlamak amaçlı olmasıdır. Bu açıklamaların bu ülkenin müzakereler hususundaki resmi tutumları ile aynı olmadığı bile söylenebilir. Üçüncü görüşe göre Austin, Amerikalı bölgesel ortaklarına bu ülkelerin güvenliklerini koruma hususundaki taahhütlerine bağlı olduğunu bildirmesidir. İran karşıtı açıklamalar sırf Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından tekrarlanmamaktadır. Manama oturumuna katılan diğer yetkililerden bazıları da İran karşıtı açıklamalarda bulunmuştur. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abu Ghaid, İran'ın Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiği iddiasında bulunurken, Bahreyn Dışişleri Bakanı da İran'ı bölgede istikrarsızlık oluşturmakla suçladı. Buna ilaveten 2021 Manama oturumunda katılımcılar Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne ve Ensarullah Hareketi'ne karşı da tutumlarını açıklayarak bu hareketi Yemen ve bölgenin istikrarı ve güvenliğini bozduğunu ileri sürdüler. Bu açıklamalarda ise Suudilerin Yemen'e karşı işlediği cinayetlere hiç değinilmedi. Bu tür açıklamalar Manama güvenlik oturumunun boş olduğunu, sırf İran karşıtı bir oturuma dönüştüğünü gösterdi. Manama güvenlik oturumunun siyasi boyutlarından bir başkası da İsrail'le heyetin bulunması ve bu oturumu gerici Arap rejimleriyle ilişkilerini normalleştirmek için bir platform olarak kullanmasıydı. Bu bağlamda Siyonist rejim İsrail İç Güvenlik Danışmanı Ayal Hulda Manama oturumuna katılarak Bahreyn Veliahtı Salman bin Hamid Ali Halife, ayrıca Bahreyn Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdüllatif El Ziyani ve diğer bazı Arap makamlar ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Hulda Manama oturumunda İran karşıtı açıklamalar da yaptı. Son nokta ise Manama oturumuna katılanların konuşmalarının bu oturumun tamamen politize edildiğini ve güvenlik açısından Batı Asya için hiçbir faydası olmayacağını söylemek mümkün. Bu oturuma katılanlar Filistin hususuna hiç aldırış etmeden sırf İsrail'in hedeflerinin gerçekleşmesi doğrultusunda bir araca dönüşmeyi tercih etmişlerdir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dolar TL'nin günlük %9'u bulan artış ve kurun bir haftalık süreçte 10.06'dan 13.08 kadar yükselmesi döviz bürolarının işlem yapmasını zorlaştırdı. Dolar TL'nin günlük %9'u bulan bu artış şimdi ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmeleriyle ilgili gündemde çok tartışılıyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz bugünkü sohbetimizde piyasadaki anlık artışların nedenini ve şimdi hükümetin bu konuyla ilgili aldığı ve alacağı tedbirleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bugünkü röportajımızda Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
İyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum.
Efendim, şimdi son günlerde Türkiye'de doların 13 TL üzerine çıkmasını ve hükümetin bu duruma sebebiyet veren karar ve politikalar hakkında nedir fikriniz?
Gerçekten Türkiye'de ciddi boyutlara varan bir fiyat tırmanışları var. Bu hükümeti de çok rahatsız ediyor. Özellikle halka da çok yansıdığı için halkı da çok rahatsız ediyor ve sıkıntılı bir dönem yaşıyor Türkiye. Özellikle sonbahara girdik. Fiyatlar adeta uçuşa geçti. Dolar şu anda 12,5 lirayı buldu. Bu çok yüksek, çok hızlı yükselen bir şey. 10 liradan, 9 liradan buralara geldi son yakın zamanda. Bu eğer durdurulamazsa fiyatlara daha da yansıyacak. Görürken şu ki yurt dışı kaynaklı bir operasyon da var Türkiye'ye. Ekonomi üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya, Türkiye'yi adeta belli bir yöne çekmeye çalışıyorlar. Muhalefetin de izlediği politikaya bakarsanız Türkiye'yi hızla erken seçime götürerek bu hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Uluslararası çapta bir finans oyunu da var bu işin içinde. Ama Türkiye'nin ekonomik yapısından da kaynaklı bazı sıkıntılar da üstüne binince sıkıntı daha da arttı. Hükümetin buna ciddi ölçüde kısa sürede de rahatlatacak çözümler bulması gerekiyor. Son iki operasyonla faizleri aşağı çektiler. %18-19'lardan %15'lere geldi. Bu faizlerin düşmesi özellikle krediler açısından iyi ama Türk parasından dövize, altına kaçışı hızlandırır diye de bir endişe var. Yani faizlerde yatan para, faizler düştü diye dolara, altına gidebilir ki orada bir acayip bir yükseliş var. Hükümet bu konuda bazı tedbirler aldı ama bu da yeterli değil. Şu anda gözüken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bir de onu destekleyen MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Verdikleri mesaj şu: kesinlikle seçime gidilmeyecek. Bu yıl ve önümüzdeki yıl seçim yok. 2023'ün Haziran'ında seçim var dediler ısrarla. Gerçekten seçim olup olmayacağını da hükümetin önümüzdeki günlerde alacağı tedbirlerle ilgili, diyelim asgari ücretin çok yükseltilmesi, yine erken emeklilik konusunun gündeme gelmesi gibi meseleler var. Eğer hükümet Aralık ayında, yılbaşına itibaren geçerli olacak olan 2850 liralık asgari ücreti çok yüksek artırırsa, bu 2022'nin yazında seçim var mesajı taşır deniliyor. Eğer normal artış sağlanırsa seçim yok deniliyor. Bugün verilen mesajlarda da seçim yok deniliyor. Ekonomideki sıkıntı daha çok yapısal kaynaklı, uzun yıllardır sürdürülen, dışarıdan gelen sıcak para, içeride faizlerin bu ara son 10-15 yıldır düşük olması, dışarıdan gelen paranın özellikle inşaat sektörüne akması, tüketime akması, tüketici ve konut kredilerine akması belli bir genişleme ve rahatlık getirdi. Onun da sonuna gelindi. Çünkü dışarıdan akış devam etmiyor. Bu da bir yerden sonra büyük sorunlara neden oluyor. Konut sektöründeki inşaatların durması, alımların düşmesi ve fiyatların patlaması. Konutlarda da çok anormal patlama var fiyatlarda. Yani şu halde insanların konut alması da çok zor. Faizler düşse de yükseldi fiyatlar. Çünkü inşaat sektöründe yeni üretim yok. Ekonominin yapısal sorunu daha çok üretememe kaynaklı. Birçok şeyi dışarıdan alıyorduk Türkiye. Çünkü döviz düşüktü, kur. Diyelim AKP döneminde 2015 lira 16'lara kadar döviz 1 lira 1,5 lira civarındaydı. 1 dolar 1,5 lira civarındaydı. Bu bir rahatlık yarattı. Yani yurt dışından gelen mallar ucuz geldi. Bunlara talep arttı. Bunu sürdürmek için de ihracatı artırmak gerekiyor. O da arttı. O aradaki farkı karşılayamadı. İthalat sürekli olmayacağına göre bir yerde durunca dışarıdan kaynaklı finansın içeride dövize olan talep arttı. O da fiyatları yükseltti ve bu da ithal malların fiyatını artırdı. Böyle bir sıkıntı var. Hükümetin ciddi olarak uzun vadeli, kısa vadeli düşünmeyerek uzun vadede üretimi teşvik edici, üretimi artırıcı, dışarıdan aldıklarımızı içeride üretmenin acilen yollarını aramaktan başka çaresi yok. Eğer bu fiyatların yükselişini durduramazsa hükümet ciddi oranda yıpranır, sıkıntı yaşar ve muhalefet daha çok hükümeti erken seçime götürmeye çalışır. Bu açıdan hükümetin atacağı adımları dikkatle izliyoruz. Hükümet bu konuyu şöyle özetliyor. Bu ikinci bir kurtuluş savaşı, ekonomide bir kurtuluş savaşı olacak diyor. Onu da üretimle aşacağız diyor. Evet, gerçekçi bir çözüm. Ama bunu nasıl yapacaklar, bunu nasıl ayrıntılandıracaklar? İşte bu konuda bir netlik yok Türkiye'de. Burada bir sıkıntı var. Muhalefet de hızla bu yıpranmışlıktan yararlanarak hükümeti erken bir seçime götürerek devirmek istiyor. Bunları yaşıyoruz son günlerde.
Sizce iktidar parti bu durumu kendi lehine çevirebilir mi? Yani eğer durumu kontrol altına alıp ülkeyi bu krizden kurtarırsa önümüzdeki seçimlerde bu avantajdan yararlanabilir mi? Yoksa seçmen ne olursa olsun AKP ekonomiyi yönetemeyecek deyip bir değişiklik peşinde mi acaba?
Evet, bu sorunuz da anlamlı ve yerinde. Eğer hükümet bu sorunları önümüzdeki bir yıl içinde ciddi adımlar atarak çözer, dövizdeki altındaki yükselişi geriletir, üretimi artırır, yurt dışından aldığımız birçok ürünü içeride üretiriz, bunun bu konuda ciddi tedbirler alınsa, halkı rahatlatırsa özellikle emeklilerin maaşını yükseltir ve ücret kayıpları %50'ye yaklaştı. Yani Türkiye son bir yıldır yaşadığı bu yükseliş, ekonomideki rakamların yükselişiyle fakirleşmeye başladı. Dar gelirli geçinemez oldu. Özellikle özellikle emeklilerin maaşları çok düşük, büyük bir kısmı çok düşük. Bunlar zor geçiniyordu. Şu artışlarla geçinmesi daha da zor. Halk emekliyi ve halkı ücretliyi en kısa zamanda rahatlatması gerekiyor. Diyelim önümüzdeki yıl başına itibaren ücretler de artacağına göre orada gerçekçi bir artış sağlaması gerekiyor hükümetin. Yani açıkladığı gibi %17 enflasyon değil, gerçek enflasyon Türkiye'de şu anda %50'leri buldu. Çünkü birçok üründe fiyat artışı çok anormal. Diyelim bazı rakamlar vereyim size. 1,5 liraydı bir ekmek, şu anda 2-2,5 lira civarında. Süt 4 liraydı, şu anda 5-6 lira civarını buldu. Etin fiyatı da o şekilde. Diyelim yağda çok rahatsız edici bir artış var yağda. 2 yıl önce 8 lira 10 lira olan yağın kilosu şu anda 25, 35 hatta 40 liraya kadar dayandı. Ayçiçek ve mısır yağı zeytinyağına yaklaştı. Ki zeytinyağı çok kıymetlidir. Şu anda yerinde zeytinyağı 30-35 lira civarında. 30'da kalmadı artık, 35-40 civarında. Yeni ürün de çıkacak bir ay içinde piyasaya. Özellikle Ege'de pamuk üreticisinin ve pamuk üreticisinin pamuğu da bayağı para etti. Yurt dışı kaynaklı bir talepten dolayı. 4-5 lira civarında giden pamuğun kilogramı 12 lirayı aştı. Bunlar üreticiyi sevindirdi ancak maliyetleri çok fazla. Diyelim gübre ve yakıttaki fiyat artışı 2-3 katını buldu. Özellikle gübre ve ilaçta dışarıdan geldiği için, ithal edildiği için bunların artışları çok yüksek. Yani gerçekte enflasyon ve fiyat artışları %30, %50'yi aştı. Bazı ürünlerde 2-3 katı buldu. Özellikle yurt dışından gelenler. Hükümetin bunları ciddi olarak önlemesi gerekiyor. Bu önümüzdeki bir yıl çok önemli hükümet için. Eğer halkı rahatlatırsa 2023 seçimlerini tekrar alabilir. Çünkü hükümetin potansiyel oyu %40 civarında. Burada çok büyük düşüş olursa hükümetin seçimi kazanması imkanı yok. Ortağı yine bunları destekliyor. MHP desteklediğini açıkladı, devam ediyor. Bu açıdan hükümetin ciddi tedbirler alması gerekiyor ve bunu halkın da yaşaması gerekiyor. Eğer halka yansımazsa bu tedbirler, hükümet içinde önümüzdeki 1,5-2 yıl çok sıkıntılı geçecek. Onlar da bu konuda arayış içinde. Türkiye'de artık yapısal bir değişim içine girerek üretime yönelmesi gerekiyor. Yoksa yurt dışından gelecek kısa vadeli paralarla, borçlarla bu iş yürümez. Türkiye uzun yıllardır bu şekilde yürüdü ve bugün gelip duvara tosladı. Türkiye'nin bu şekilde borçla ekonomiyi yürütmesi imkanı yok. Çünkü artık Amerika'nın ve Batı'nın da Türkiye'ye karşı tavrı değişti. Türkiye'ye karşı daha tavırlılar. Hükümeti yıkılmasında onların da el altından destekleri var. Özellikle finansı yönlendirme çalışıyorlar. Türkiye'ye yönelen finansı durdurmaya çalışıyor. Finans akışı durursa Türkiye'deki ekonomik sıkıntı daha da derinleşir. O açıdan hükümet ciddi manada önümüzdeki bir yıl içinde sınava tabi diyebiliriz. Bunu da ciddi tedbirlerle ve halka vereceği güvenle aşabilir. Güven çok önemli, halka verilecek güven. Çünkü bu hükümet bugüne kadar belli bir güvenle bugünlere geldi. Yaklaşık 18-20 yıldır iktidarda. Ve bundan sonrası da yine güvene ve ciddi tedbirlere bağlı bir şey. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Türkiye'nin dış borcu brüt olarak 448 milyar civarında, 448 milyar dolar civarında. Net borcu da 262 milyar dolar civarında. Bu da gayri safi milli hasılanın %60 küsurlarına denk geliyor, isabet ediyor. Yani hükümet 2013'ten bu yana IMF ile çalışmadığını açıklıyor. IMF ile çalışmıyor. IMF ve Dünya Bankası'ndan borç almadan Türkiye'deki bankalar, finans kuruluşları direkt kendi imkanlarıyla yurt dışından sendikasyon adı altında krediler alıyorlar. Bunları da iş piyasaya veriyorlar. Bunun dışında geçmişten gelen borçlar var. Ve bunların çok da büyük bir sıkıntı oluşturduğunu şu anda göremiyoruz. Borç konusunda bir sıkıntı yok. Esas yapısal sorunlarda var sıkıntı. IMF ile de çalışılmadığı için ve hükümette IMF ile çalışmayacağız biz diyor. Çünkü IMF'nin acı reçeteleri halkı etkilediği için hükümete olan halk desteği de azalıyor. Ve her IMF programından sonra hükümetler değişiyor. Bunu da bildiği için hükümet, IMF'nin ağır şartlarını da bildiği için geçmişten bunun tuzağına tekrar düşmek istemiyor. Kendi çabalarıyla, kendi ekonomik tedbirlerle bulaşmak istiyorlar. Bu da bence gerçekçi.
Ercan Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Teşekkür ediyorum, tekrar saygılar sunuyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de TL'nin değer kaybetmeye devam etmesiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni güzel haberlerin yolda olduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun teknik mahiyetini koruması ve siyasi baskılara teslim olmaması gerektiğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Viyana müzakerelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milletvekili Ali Rıza Selimi, Amerika terör devleti iddialarını ve aşırı taleplerini sürdürdüğü takdirde Viyana müzakerelerinden sonuç alınamayacağını belirtti. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in son açıklamasına işaret eden Selimi şöyle dedi. Amerikalılar nükleer anlaşmadan illegal ve olumsuz bir şekilde çekildikleri için uluslararası camiaya ve İran'a borçlu olduklarını unutmamalı ve her türlü iddiadan önce iyi niyetlerini göstermelidir. Selimi sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti Bercam Nükleer Anlaşması'na bağlı kaldı. Ancak karşı taraf sözünü tutmadı. Üstüne yaptırımları da ağırlaştırdı ve anlaşmanın içeriği hakkında da sahtekarlık yaparak yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hiçbir güvence vermedi. Amerikalılara hitap eden Selimi şu vurguyu yaptı. Artık başka ülkelere isteklerinizi dayatma dönemi geçmiştir. Müzakere tarafları masaya iyi niyetle oturmadığı sürece sonuca ulaşmayı beklememek gerekir. İttilaat gazetesinde Kremlin Saray Sözcüsü Dmitri Peskov'un Rusya'nın yakında Ukrayna'ya saldıracağı yönünde Batı medyasında çıkan haberi saçma nitelemesi, İran elektronik ticaret hacminin artmakta olduğunun duyurulması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran ve Irak'ın tarım alanındaki ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz. Tarım Cihadı Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi ve İhtisas Kuruluşları Genel Müdürü Ali Murat Serefrazi, İran ve Irak arasındaki bilimsel, teknik ve ticari ilişkilerin genişlemesine vurgu yaptı. Irak'ın Tahran Büyükelçisi Nasir Abdülmuhsin Abdullah ile görüşen Serefrazi, iki ülke arasındaki çok yakın ve kapsamlı ilişkilere, özellikle de tarım sektörüne değinerek tarım alanında çeşitli uzman çalışma grupları oluşturma gereğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler alanındaki bazı zorluklara ve engellere dikkat çeken Serefrazi, iki ülkenin farklı sınır noktalarında mekanizma birliği, ayrıca iki ülke arasındaki ulaştırma ve depolama altyapısının iyileştirilmesi ve bu alandaki mevcut sorunların ve zorlukların çözülmesi esastır dedi. İranlı ihracatçı ve üreticilerin zarar görmemesi için tarım ürünlerinin bu ülke ihracatına ilişkin yasak ve kısıtlamaların zamanında duyurulması ve iki ülke arasında tarım sektörünün çeşitli sektörlerinde teknik bilgi ve deneyim alışverişinin yapılması çağrısında bulunan İranlı yetkili, iki ülkenin tarım bakanlarının yaklaşan toplantısında tarım sektöründe işbirliği konusunda bir mutabakat saptı imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.
Hemşire gazetesinde Iraklı parlamenterin Türkiye'nin bu ülke topraklarına askeri müdahalesine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Kuzey Irak'ın yerel parlamentosundan Şadi Nevruz, Erbil ve Bağdat'ın Türkiye'nin kimyasal saldırılarına karşı sessizliğini çirkin ve utanç verici niteledi. Bir röportajda Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesine kimyasal saldırılar düzenlediğini ileri süren Nevruz, Erbil ve Bağdat'ın bu durum karşısında sessiz kalmasına itiraz etti. Erbil ve Bağdat'ın sessizliğini utanç verici niteleyen Nevruz, Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesine karşı harekatı cinayet olduğunu ve uluslararası mahkemelere taşınması gerektiğini belirtti. Bundan önce Irak, Kürdistan Demokrat Parti'nin Irak parlamentosunda eski milletvekili Macit Şenkali'de TSK birlikleri PKK ile mücadele bahanesiyle kimyasal saldırı düzenlediğini söylemişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın 2020 Expo'daki varlığı.
Değerli dinleyiciler, fuarlar alanında dünyanın en büyük etkinliği olan Expo'yu ve İran'ın bu fuara katılımını ele aldığımız özel sohbetimizde beraberiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Expo, fuar anlamında dünyanın en büyük ve en önemli etkinliğine verilen isimdir. Farklı ülkeler teknoloji, inovasyon ve mimari alanlarındaki başarılarını ve kazanımlarını tanıtmak amacıyla 5 yıldan bir bu fuara katılırlar. Birleşik Arap Emirliği'ndeki Dubai kenti bu fuarın bu yılki dönemini düzenlemektedir. Bu fuar Mart ayında sona erecektir.
Expo olarak kısaltılan World Expo veya Dünya Fuarı, farklı ulusların başarılarını sergilemek için her 5 yılda bir düzenlenen uluslararası bir fuardır. Fuar ilk olarak 1844'te Paris'te yapılmış ve o zamandan beri daimi bir adet haline gelmiştir. Bu fuarın ülkeler için önemi o kadar büyüktür ki Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyanın en önemli 3. uluslararası etkinliği sayılır. Bu nedenle bazen milletler arası kültür olimpiyatları olarak da adlandırılır.
Covid-19 pandemisi patlak vermesi nedeniyle Dubai Expo 2020'nin tarihi resmi olarak 1 Ekim 2021 olarak değiştirildi ve 31 Mart 2022'ye kadar süreceği açıklandı. Farklı bir tarihte düzenlense bile yine de adı Dubai Expo 2020 olarak kaldı.
Dubai Expo 2020 şirketlere, organizasyonlara ve ziyaretçilere hayallerine adım atmaları için yeni fırsatlar sağlamak amacıyla inovasyon, kültür ve mimariye odaklanıyor. Fuar dünyanın dört bir yanından insanları ve ülkeleri birbirine bağlarken geleceğe yönelik yenilikleri, farklı kültürleri, deneyimleme, farklı ülkelerin yemeklerini tatma ve canlı gösterileri izleme fırsatı sunuyor.
Expo 2020'nin ana teması ve başlığı zihinlerin bağlantısı, geleceğin yaratılması olup alt temalar 3 ayrı sergi standı şeklinde sunulmaktadır. Birinci stand kategorisi fırsatlar kategorisidir. Kişilerin ve toplumların potansiyel kabiliyetleri ve yeteneklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu stand kurulmuştur. İkinci stand ise hareketlilik kategorisidir. Kişilerin, hedeflerin ve fikirlerin fiziksel ve sanal olarak daha akıllı ve yapıcı hale getirmek amacıyla kurulmuştur. Üçüncü stand ise sürdürülebilirlik standıdır. Burada binaların su tüketimi açısından kendine yeterlilik yöntemleri ele alınır. Bu bölümde güneş enerjisi ve havadan su üretme hususu ele alınmaktadır.
Expo'da her gün gerçekleşen eğlenceli etkinlikler fuardaki harika kutlamalardan sadece birkaçıdır. Aslında Noel, Diwali Işık Bayramı, Çin Yeni Yıl kutlamaları, İran Nevruzu gibi kutlamalara denk gelen fuarın süresi katılımcılar için cıvıl cıvıl kutlamalar ve eğlencelerle doludur.
İran İslam Cumhuriyeti bu fuara İran eski ve istikrarlı bir medeniyet, etnik grupların çeşitliliği, ulusların ev sahibi sloganıyla katıldı. İran standının tasarımı Batı Asya halk masallarının ünlü bir koleksiyonu olan Binbir Gece masallarından esinlenmiştir. Bu tasarımın seçilmesinin nedeni eserdeki tüm hikayelerin erken İslam döneminde toplanması ve İran edebiyatını ve kültürünü tasvir etmesidir.
Bu metaforik tasarımın her bir parçası çağdaş İran tarihinin farklı bir anlatısını sunuyor. Bu salonun tasarımında dikkate alınan ilginç noktalardan biri de İran'daki antik tarzda klima görevini yapan sistemlerin kullanılmasıdır. Standın altından geçen su tünelleri soğuk hava akışını daha yüksek bir seviyeye aktararak iç mekanı soğutuyor. Stand minanın cephesi mekanın coğrafyası ile tamamen uyumlu olan kilden yapılmıştır.
Expo 2020'ye katılma planlarının yaklaşımı, İranofobiyle yüzleşmek, İran'ın kültürel, doğal ve somut olmayan mimarisinin çekici ve benzersiz potansiyellerini göstermenin yanı sıra, sağlık turizmi de dahil olmak üzere turizm altyapısını tanıtmak ve bu alanda aktif olan girişimleri tanıtmak yönünde olmuştur. Ayrıca İran'ın zengin ve geleneksel el sanatlarının sergilenmesi ve satışı da bu uluslararası etkinliğe katılmak için hazırlanan programlar arasında yer aldı.
Tahran Radyosu.
İran standı, İran Mimarlık Şirketi Process Practic tarafından tasarlandı ve entegre bir bina yerine tek bir alanda birkaç ortamı içeriyor. Ve bina yani Şehzad Konağı İran'ın çağdaş tarihinin bir parçasını sunan bir faktör olarak hizmet sunuyor.
İran İslam Cumhuriyeti stand alanı 2014 metrekarelik bir alana sahip olup Fransa ve Peru standartlarının bulunduğu yerde hareketlilik temalı bölgede yer almaktadır. İran standı geleneksel ve çağdaş İran mimarisinin bir bileşimidir ve İran ekonomisinin, sosyal gelişiminin ve kültürün özellikle de antik uygarlık ve gelenekler, adetler ve insanların özelliklerini ve yönlerini gösterir. Barış içinde bir arada yaşama bu tasarımın önemli bir parçasıdır.
Bu stand her biri çağdaş İran tarihinin bir parçasına adanmış mavi renkte 9 ayrı binadan oluşuyor. Kaldırımlarda akan su kanalları İran mimarisinden esinlenerek yapılmıştır. Buranın bir diğer özelliği de bu standın görsel çekiciliklerinden biri olan ateşe dayanıklı kilden yapılmış yüzlerce topun bulunması.
İran gelenek ve kültürüne gönderme yapan görsel sembollerin yanı sıra İran standına halı dokuma ustaları yardımıyla İran halılarını dokuma imkanı da sağlandı. İran İslam Cumhuriyeti standına gelen ziyaretçiler bir halı dokumacısı gözetiminde barış uğruna empati düğüm atacak ve katılımcıların katılımıyla bir halı bu düğümlerle 6 ay içerisinde tamamlanarak Expo Müzesi'ne bağışlanacaktır. Bu halıdaki her bir düğüm, dünya insanları arasındaki derin ve karşılıklı bir sevgi ve dostluğa yol açabileceği umut edilmektedir.
İran'ın içecekler evinde vücut sağlığı için birçok özelliği bulunan geleneksel İran bitki çaylarını ve doyurucu şurupları satmak mümkün. 5 günde bir ülkenin illerinden birini görsel içerikli tanıtan İran Standı Turizm Bölümü, belli aşıklıklarda her gün İran'ın 7 doğal ve tarihi mirasını sergileyecek. Aynı zamanda İran'dan tanıdık kokuların yayılması ziyaretçileri okşamaktadır.
Bu hususların yanı sıra Şehrzad masallarının Ahameniş dönemi ve eski İran'ın motif ve gravürleri yardımı ile tekrar gösterilmeye çalışılması ziyaretçileri yeni bir havaya sokmaktadır. İran çatılarının mimarisini ve illüstrasyonunun sergilenmesi İran'ın turizm standının bir başka özelliğidir. Mimarlık dergisi Architecture Design ise İran standını bu yılki fuarın en iyi 8 standından biri olarak tanıtmıştır.
Rude'deki Kültür Sanat Vakfı, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı temsilcisi olarak Expo 2020'deki İran standında sanatsal etkinlikler gerçekleştirmekten sorumludur. Türkmen müzik grupları, Hormozgan, Buşehr yerli grupları ve solo performansları İran standının şimdiye kadarki sanatsal programlar arasında yer aldı.
Dev kuklalarla yerel hikayelerin anlatıldığı kukla gösterileri, Şehirler Haftası vesilesiyle Tahran Dubai ifası, Hafız Günü vesilesiyle İran standında bazı ülkelerin hikaye anlatım gruplarının varlığı ve ortak sanat programı performansı, İran'ın bu uluslararası etkinlikte diğer stand programları arasında yer aldı. Yerli İranlı müzik grupları, Taylandlı ve Avustralyalı sanatçılarla birlikte bu etkinlikte sahne aldı.
Şirazlı ressam ve heykeltıraş Abdul Ali Goncur Kasuddeşti, Simurg'un sembolik bir heykelini yaparak bu fuarda gösteri yaptı. Bu heykel hali hazırda İran'ın bir sembolü olarak İran standının girişinde bulunuyor. Simurg'un bronzdan yapılmış sembolik heykeli 350 kilogram ağırlığında ve 2 metre yüksekliğindedir. Bu sembolün yapılma amacı gezegeni kurtarmak için ulusları birleştirmektir.
Simurg eski İran kültürüyle harmanlanmış ve iç içe olan efsanevi bir kuştur ve İran mitolojik kültüründe en ünlü efsanevi kuş olarak kabul edilir. Simurg hikayesi edebiyatta geniş çapta ele alınmıştır. Bu hikaye bağlamında doğru yolu arayanların vücut bulmuş hali olan binlerce kuş, yüce bir düşünce ve kemal tecellisi arayışında çetin bir yola girer ve kimileri devam edememe bahanesiyle bu yolculuktan vazgeçer. Sonunda sadece 30 kuş mükemmellik aşamasına ulaşıp tek bir kuşu şekillendirir. Aslında Simurg, mükemmele giden yolun zorluklarını ve sıkıntılarını göğüslemeyi başaran 30 kuştur. Simurg da 30 kuş anlamına gelir.
Dört mevsim coğrafyası ve İran sanatı, İran standının salonlarında sergilenen İranlı cazibenin özellikleri arasında yer alıyor. Bilgi vermeye ve konukları ve müşterileri karşılamaya ayrılan ilk salondan sonra ikinci salon İran resim sanatı minyatür sanatına ayrılmıştır. Bu sanatın seçilmesinin nedeni İranlıların dünya arenasındaki başarısının yönlerinden birinin çağdaş İran sanatı olmasıdır. Böylece İranlı sanatçıların eserleri büyük ve önemli etkinliklerde yer bulmuş ve bu uluslararası toplumun çağdaş İran sanatını açık kollarla kucakladığı anlamına geliyor.
Üç nurlu salon, İran kaligrafisine ve günümüz İranlı sanatçılar tarafından çağdaşlaştırılmasına aldanmıştır. Dördüncü salon, turizm salonu, beşinci salon, safran salonu, altıncı salon, geleneksel bitki suları salonu ve yedinci salon, İran yemekleri salonu, sekizinci salonda geleneksel ve çağdaş özelliklere sahip taziyeler ve musikilerin ifası için sahne salonudur.
İran turizm endüstrisi, inşaat endüstrisi, yol inşaatı, madencilik ve inşaat makinelerinin yanı sıra taş, madencilik ve ilgili makineler, tarım ve ürün çeşitliliğinin tanıtılması ve petrol, gaz, petrokimya ve ilgili endüstrilerin tanıtımı da Expo 2020'deki İran standı ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Değerli dinleyiciler, Dubai Expo 2020 isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'da Seleficiliğin kökenleri.
Değerli dinleyiciler, birkaç bölümde Afganistan'da Seleficilik, Tekfircilik ve Radikalizm ile ilgili konuşacağız.
Programımızın bugünkü bölümünde Afganistan'da dini radikalizmin gelişmesi ve yayılmasındaki kışkırtıcı unsurları ele almaya çalışacağız.
Bir önceki bölümde Nisan 1978 darbesinden önce Afganistan'da Vahhabilik ve Selefiliğin etkisini ve varlığını tartışmıştık. Sohbetimizin devamında dini Seleficilik ve radikalizmin bazı gerici Arap ülkeleri tarafından desteklenmesini ele alacağız.
Afgan halkının Vahhabilik fikriyle tanışması yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olup Şeyh Şari'nin Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Orta Asya'da Fergana Vadisi'ne gidip Vahhabiliği yaydığı 1912 yılına kadar uzanıyor. Yerliler arasında Selefilik işte bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Şeyh Muhammed Şari bu bölgede taraftar buldu. Daha sonra Afganistan'ın Badakhşan, Konor, Host ve Nuristan aşiret bölgelerinde geniş taraftar kitleleri buldu. Ancak Vahhabiliğin ve dini radikalizmin Afganistan'a asıl sızması ve girişi darbeden ve Afganistan'da komünist hükümetin kurulmasından ve Müslüman Afganistan ulusu tarafından onlara karşı cihad etmeye başlamasından sonra aranmalıdır. Aslında bu cihat zamanla bazı ülkeler tarafından rehin alındı. Özellikle Arap ülkeleri Afgan cihadı arenasına çeşitli şekillerde dahil olup bu durumu suistimal etmeye çalıştı.
Suudi Arabistan liderliğindeki gerici Araplar Afganistan'ı iki şekilde etkilemeye çalıştılar. Binlerce dini okul ve caminin kurulması, Arap gönüllülerin Afgan cihadına doğrudan katılımı bu etkileme yöntemlerindendi. Suudi Arabistan Vahabili yaymak ve aşırılıkçı Vahabileri ülkesinden uzaklaştırmak ve İran'daki İslam devrimine direnmek için Afganistan ve Pakistan'a büyük yatırımlar yaptı ve Afganistan'daki savaş için milyonlarca dolar harcadı. Suudi Arabistan, radikal Arap savaşçıları Afganistan'a getirmek için de önemli bir istasyon haline geldi.
İki Suudi Bankası 1981'de kurulan Darül Mal İslami Bankası ve 1982'de kurulan Dalal el Bereket Bankası Sovyet birliklerine karşı savaşı finanse etti. Bu bankalar büyük devlet kaynaklarını ek olarak camiler ve hayır kurumları aracılığıyla dış kaynaklardan ve kişisel yardımlardan da yararlandı. Bu propaganda süreci ve dini okulların yapısı Pakistan'ın aşiret bölgelerinde özellikle de Peştunha ve Beluchistan bölgelerine odaklandı. Pencaf ve Sind gibi mahrum bölgelerde de birçok art niyetli eğitim yapan okullar ve mektepler yapıldı.
Vahabilik fikrini teşvik etmek, yandaşlarını Pakistan okullarında eğitmek ve onları Afganistan'da cihada göndermek, Suudilerin sapkın Vahabilik düşüncesini ve Afganistan'daki tekfirci aşırılıkçı güçleri yaymaya yönelik ana yatırımlardan biridir.
Uluslararası işler uzmanı Şefi bu hususta şöyle düşünüyor. Afganistan'daki cihat sırasında Suudi Vahabiler Beluchistan eyaletinde Afgan göçmenler için birkaç merkez kurdular ve mali yardım yoluyla Vahabili kültürünü teşvik ettiler. Sünni mülteci ve göçmenlerine de kitaplar verip film, kaset ve fotoğraflar dağıtarak onları eğitmeye çalıştılar.
Pakistan'da Vahabi düşüncesini destekleyen bir diğer önemli faktör de Suudi Arabistan ile olan geniş ilişkileriydi. Bu ilişkiler Zülfikar Ali Bhutto döneminde yeni bir aşamaya girmiş ve General Ziya-ul-Haq döneminde zirveye ulaşmıştır. Eylül 1989'dan bu yana Suudi Vahabiler sınır bölgesinde yani bugünkü Hayber Peştunha bölgesinde ve Beluchistan'daki Afgan göçmenlere eğitim ve insani yardım sağlama bahanesiyle İslami Devlet Enstitüsü, Al-İsra Ofisi, Hayırseverlik Mekketül Mükerreme Enstitüsü, Müslim Enstitüsü ve benzeri dahil olmak üzere çeşitli Şii karşıtı Vahabilik kültürü ve politikalarını yayan merkezler kurdu. Öte yandan Pakistan'da Diyobendi mezhebinin yayılması ve Vahabi propagandasının yaygınlaşması ülkede aşırılıkçı grupların kurulmasına ve gelişmesine yardımcı oldu.
Arap İslamcılar, mali yardım ve merkezlerin kurulmasına yanı sıra Komünizm ve İslam Savaşı adı altında Pakistan'a giderek eğitim gördükten sonra Afganistan'daki Afgan mücahitlerine katıldılar. Afganistan'daki Arap mücahitlerin sayısı kısa sürede 20 bini aştı.
Arap ve Müslüman gönüllülerin Afganistan'daki savaşa gitmesinde aktif rol oynayan önde gelen Arap şahsiyetlerden biri Filistinli mücahit Dr. Abdullah Yusuf Azam'dı. Din eğitimi ve İslam fıkıh doktorasını El-Ezhar Üniversitesi'nden almış, 1980'lerin başında Afganistan'da cihadın gerekliliğine dair bir fetva yayınlayarak birçok Müslüman gencin heyecanını uyandırmıştı.
1984 yılında Pakistan-Afganistan sınırındaki Peşaver'de Azam, İslam dünyasının her yerinden gelen askeri gönülleri toplayan, finanse eden ve eğiten Mücahitler Hizmetleri İdaresi adlı bir örgüt kurdu. Mektebel Hizmet olarak bilinen bu idare Amerika dahil 35 ülkede gönüllü mücahitleri eğitip Afganistan'a gönderen kolları bulunmaktaydı.
Cihatçıları Afganistan'a çekmekte önde gelen bir diğer isim Azzam'ın 1989'da kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinden sonra uluslararası cihatçıların dini lideri olarak kabul edilen Mısır'daki Cemaati İslami'nin liderlerinden Şeyh Ömer Abdülrahman'dı.
Tahran Radyosu.
Suudi milyoner Osama Bin Laden, Afganistan'daki mücahitlere çeşitli şekillerde özellikle finansal olarak yardım eden bir başka isimdi. Suudi Arabistan'da Abdülaziz Üniversitesi'nde şehir mühendisliği okuyan Usame, Abdullah Azam, Hasan el-Benna, Mevdudi ve Seyyid Kutup gibi İslamcıların düşünceleriyle tanışmış ve Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ederken Paşaver'de hizmet mektebinin kurulmasını ayrıca birçok askeri eğitim kampının kurulmasına önemli katkılarda bulunmuştur.
Pakistan ve Afganistan'da onun çabaları sonucu Arap mücahitleri kaydettirme, eğitme, organize etme ve Afganistan'a gönderme doğrultusunda kamplar kuruldu. Bu kamplar arasında Daranta, Haldan, Sadık, Seyda, Halid bin Velid, El-Misade ve El-Faruk yer almaktadır.
Bin Laden yardımcılarından Eymen el-Zevahiri, radikal İslam üzerine çalışmış ve görüşlerini açıklamış, Bin Laden üzerinde düşünsel etkisi olan bir diğer önde gelen şahsiyetti. Bu operatör doktor Kahire Üniversitesi'nde önde gelen bir profesörün oğluydu. Dedesi ve amcasının da büyük ünvanları vardı. Dedesi Esher imamlarından, amcası da Arap Birliği'nin birinci genel sekreteriydi. Eymen el-Zevahiri'nin gelişiyle birlikte El-Kaide sert bir şekilde radikalizme ve tekfirci hareketlere yöneldi ve terör hareketlerini açıkça yoğunlaştırdı.
Favaz Gerges'e göre Afganistan'daki savaş Vahhabi Selefi ekolü ile Müslüman kardeşlerin askeri kanadı arasında güçlü bir bağ kurarak İslamcılığı değişime uğrattı. Vahhabi Selefi ideolojisiyle şiddet ve silah yanlısı Mısır İslamcılığının birleşmesi Afgan cihadı yıllarında meydana geldi ve sonraki 10 yılların aşırılığın temelini kurdu.
Favaz Gerges bu hususta şunları kaydediyor. Küresel cihat Mısır'ın Nil Nehri ile Suudi Arabistan çölü arasındaki bağlantıdan doğdu. Afgan Savaşı deneyimi Afgan mücahitlerini aşırılığa sürükledi. Cihatçı olmayan Afganlar ise çoğunlukla Selefi ve Vahhabi fikirlerin takipçisi olan Araplarla Mısır Cemaati İslami gibi organize cihatçı gruplara yakınlık göstererek bu yola ayak bastı. Bu bağlamda Cezayir askeri İslamcıları, Cemaati İslami Pakistan ve Ensar el-Keşmir hareketi aşırılık grupları Afganları da etkiledi.
Cihat iddiası Arap şeyhlerinin Afganları Selefilik Vahhabiliğe geçmeleri için ideolojik olarak etkileme ve teşvik etme çabalarını hızlandırmak için tarihi bir fırsattı. Ancak Vahhabiler inandıkları gibi istenen sonuçları hemen bu nedenlerden dolayı elde edemediler. Dilde dahil olmak üzere Araplar kültürel veya ideolojik olarak Afganlar ile aynı değillerdi ve ciddi farklılıklar gösteriyorlardı. Arapların kültürel ve dini görüşleri Afgan halkına göre daha sert ve daha fanatikti. Afganistan'a giden birçok Arap Selefi ve Vahhabi fikirlerine bağlıydı. Ancak çoğu Afgan, düşünsel ve kültürel olarak muhafazakar olan Hanefi dinini takipçisiydi.
Reşit Rıza bu hususta şöyle düşünüyor. Afgan halkının çoğu Hanefidirler. Kendi döneminde akılcılığıyla bilinen dini bir lider. Onların tarafkirlik ve düşünsel bağnazlığı ile bilinen Hanbelilere uyması ise pek mümkün görünmüyordu. Bölgesel konularda tanınan uzmanlardan biri Molla Zihi şöyle düşünüyor. Nakşibendilik ve Kadiriye gibi tasavvuf ekolleri, Mısır Müslüman Kardeşler Ekolü ve Şii kabileleri arasındaki Şiileri bir şekilde Vahabiliğe karşı direnmeye çalışmıştır.
Araplar ile Afganları birbirine bağlayan tek şey ortak düşmandı. Ortak düşmana bakışları bile farklıydı. Arapların amacı İslam topraklarını işgalden kurtarmak ve işgalcilere karşı ideolojik bir mücadele ve İslam ümmetinin savunulmasıydı. Afganlar ana vatanlarını Ruslardan kurtarmak ve 1978'de Rusların yaptırdığı ve bedelini halkın ödediği bir darbeyle iktidara gelen Halkın Demokratik Partisi komünistlerinden kurtulmaktı. Başka bir ifadeyle Arapların görüşü küreseldi ve Afganların görüşü yereldi.
Bu görüş farklılığının bugüne kadar sadece inançlarda değil, aynı zamanda siyasi görüşlerde de var olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Afganistan'da kendilerini IŞİD veya Horasan'da eşi olarak görenlerin görüşlerinin bölgesel çapta olduğunu ve sözde şeriat uygulamak istediğini söylemek mümkün. Bu bağlamda bu gruplar Çin ve Orta Asya'yı da etkilemek istemektedirler. Halbuki Taliban grubu mensupları Hanifilerden oluştuğu için daha çok Afganistan sınırları içi meseleler ile ilgilenmekte, Afganistan'ın toprak bütünlüğünü korumakta ve işgalciler ile mücadeleye odaklanmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'da Seleficiliğin Kökenleri isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik